Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar.
Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren, Betigül Öngen ve Selim Badur.
Önce sağlık programına başlıyoruz. Ben Ayşegül Tözeren. Bu programımızda Selim Badur ve Betigül Öngen toplantıları nedeniyle bulunamayacaklar. Ama şunu söyleyebilirim de her ikisine de çok keyifli bir programı kaçırıyorlar. Ama tabii dinleyicilerimiz kaçırmayacak. Onlar da daha sonra podcast'imizden dinleyebilecekler. Bu arada hatırlatmak isterim. Önce sağlığın arşivinde de Açık Radyo'nun arşivinde, Önce Sağlığın arşivinde arşivdeki programlarımız yayınlanıyor. Geçen hafta da özellikle koronavirüsle ilgili programımızın da çok paylaşıldığını gördük sosyal medyada. Kılavuz bir program oldu. Bugünkü konuğumuza geçmek istiyorum. Bugünkü konuğumuz sevgili Profesör Doktor Selçuk Erez. Selçuk Erez'i hiç sağlığa yakın olanlara anlatmama gerek yok ama belki bir şeyden söz etmem gerekebilir. Herkes tabii Selçuk Erez'i çok tanınmış bir kadın doğum uzmanı, jinekolog olarak tanıyor. Ama son yıllarda edebiyatçılığı, tiyatro oyun yazarlığı ve Bilgi Üniversitesi'ndeki yaratıcılık dersleri de öne çıkıyor. Çünkü Selçuk Erez 104 yayın ve 4 kitabı bulunuyor kendisinin. Uzun yıllarda Güneş ve Cumhuriyet gazetelerinde de köşe yazarlığı yaptı. Galiba son dönemde de T24'te mi okuyoruz, evet, yazılarınızı? Evet. Selçuk Hocam, nasıl gidiyor edebiyat serüveni?
Vallahi gayet...
Bugün tıp ve edebiyat konuşacağız.
Çok doğru, ne güzel, çok memnun oldum. Çünkü edebiyatı çok seviyorum. Eskiden beri seviyorum ama bu sevgi galiba... Son zamanda daha da yoğunlaştı. Teşhisiniz doğru. Yani günümün hiç olmazsa birkaç saatini ya esinlenmek için okuyarak, ama nasıl okuyarak, bakalım bundan sonra ne oldu, sonu nasıl bitecek diye değil de, bu adam şu kitabı nasıl geliştirmiş, nasıl yazmış, ben olsam değişik mi yapardım? Yani bir analitik bir şekilde okumak merakı sardı. Binaenaleyh çok zevk alıyorum.
Selçuk Hocam, daha önce konuşmadık ama hemen sormak istiyorum. Siz uzun yıllar gazetede, evet, köşe yazarlığı yaptınız. Ve bu bir basılı yayındı, kağıttı.
Evet.
Ancak son dönemde bir internet sitesi, internet haber sitesine, T24'te, evet, değerli de bir sitede köşe yazarlığı yapıyorsunuz. Farkları nelerdir?
Farkları şöyle söyleyeyim. Benim açımdan bir farkı yok. Çünkü ben hem gazetede çok kısa yazardım. Böyle bir terbiyem var. Sonra T24'te de kısa yazıyorum. Ama ne farkı var derseniz, geçenlerde Bilgi Üniversitesi'ndeki sınıfımda öğrenciye sordum. Kalabalık bir sınıftı. Yani 30 kişiden daha fazlaydı. Kaçınız gazete okuyor? Tek kişi parmak kaldırmadı. Sonra sordum, soruşturdum. Okumuyorlar gazete. Dış alemde de böyle, bizde de böyle. Mesela The Independent var. Artık eskiden dört başımalı bir gazeteydi. Şimdi sadece internet yayını yapıyor. Biliyor musunuz ki New York Times ciddi olarak düşünüyormuş. Galiba önümüzdeki sene veya onu izleyen sene gerçekleştirecek. 5-10 kuruş verirseniz, yani abone olursanız, kapınıza bir gazete gelecek. Ama abone olmazsanız tek bakabileceğiniz yer internetteki tip şey, ne diyelim?
Yani bayiden satış olmayacak.
Bayiden satış bitiyor. Hı hı. Bütün gazetelerinde böyle bir akımı var, böyle bir değişimi var. Şimdi bizdeki bazı çok ciddi, 3-4 tane var. İnternet gazetelerinde okuma sayısı 1 milyonu buluyor. Hiçbir, hı hı, gazetemizin okuyucu sayısı bu değil.
Elbette.
Yani akım bu tarafa doğru dönüyor.
Bu durumun dezavantajları var mı sizce? Benim aklıma çok gelmiyor, ondan dolayı
soruyorum. Bence bana da gelmiyor dezavantajları. Şeyin gidip de şeyden, gazeteciden bir şey almaktansa oturduğun yerde o gazeteye bak, beğenmediğin onun öteki kısmını oku, bunun oku, bu kısmını oku, gayet faydalı.
Selçuk Hocam, siz tabii uzun yıllarda bizim meslek örgütümüzün İstanbul Tabip Odası'nın yöneticiliğini, başkanlığını yaptınız. Bu dijitalleşme diyelim, meslek örgütlerine de bir şeyleri dayatıyor mu sizce?
Tabii.
Yani bir düşünsel değişikliği dayatıyor mu?
Dayatıyor. Bir kere meslek örgütünün işleyişi çok kabaca şu: sağlıktaki eksiklikleri, aksaklıkları bir yerde muhatapı oldu Sağlık Bakanlığı'na ve hükümete yansıtmak. Peki bunu başarılı yapmanın yolu nedir? Başarılı yap, tabii basın toplantısı var, sokağa çıkmak, bir yürüyüş yapmak da var, ama burada en güzel şeyi internet vasıtasıyla meramını mümkün olduğu kadar çok vatandaşa, vatandaştan da yansıyarak hükümete yansıtmak. Şimdi çok vatandaşa ulaşmanın artık profesyonelleşmiş yolları var. İnterneti nasıl kullanacaksın?
Sosyal medya.
Sosyal medyayı nasıl kullanacaksın? Facebook'u mu?
Twitter'ı mı?
Instagram'ı mı? Hangisini nasıl kullanacaksın? Bunun çok profesyonelleşmiş uzmanları var. Hepimiz bu uzmanlar kadar profesyonelleşmesek bile bunların dörtte biri kadar, beşte biri kadar bir şeyler bilmemiz lazım ki eğer bir toplum, sivil toplum kuruluşunu veya yarı sivil toplum kuruluşunun üyesi veya sorumlusu olarak meramımızı çok sayıda insana ulaştırmanın yolu, en iyi yolu bu.
Selçuk Hocam, siz peki gün içinde gazete okuyor musunuz, basılı gazete, yoksa siz de mi internet takipçisiniz?
İnternet takipçisiyim.
Evet, ben de. Bir de artık hayat çok hızlı galiba.
Evet.
Açıp uzun uzun kitap, gazete okuyabilecek bir vaktimiz yok. Hızlıca ben o dönen haberler var, onlara bakıyorum. İlgimi çekecek bir şey var mı? Bir de Twitter'daki TT'lere bakıyorum, bir şeyler var mı sıkıntılı diye. Benim için haber takibi bu.
Evet.
Sanıyorum çoğu kişi için çok de böyle.
Sonra şimdi toplu taşıma da bir müddet geçiyor değil mi? Hepimizin yarım saat, bir saat
tabii.
Böyle bir şey de geçiyor. Toplu taşımada kocaman bir kağıt gazeteyi açmak, yaymak falan imkansız. Halbuki cep telefonu veya daha küçük bir şeyde, bir aygıtta haberleri okuyorsun.
Evet.
Hem yol boyunca da gayet güzel oluyor, iyi oluyor.
Evet. Bir de tabii hani buradan nereye geleceğimiz de belli. Kitaplar.
Evet.
Kitaplarda da dijitalleşmeyi görmeye başladık.
Evet.
Şunu düşündüm ben, geçen de bir kitap lansmanında bu konuşuluyordu. Tabii genelde geleneksel hayır, ben kesinlikle e-okuyuculardan okuyamam kitap diyenler vardı. Orada bir iki tane itiraz geldi. Hem de daha üst kuşaklardan itiraz geldi. Ya dediler, biz taşınıyoruz şu anda ve kitabı taşımak büyük bir külfet. Halbuki bir cihaz içinde binlerce kitap taşınabiliyor.
Evet.
Hem de yormadan. Siz ne diyorsunuz bu kitap davası?
Ben tabii kitap severim. Elimde bir takım kitaplar olsun, elimi uzatayım. Sevdiğim yazarların sevdiğim kitaplarını kolayca alayım, okuyayım. Ama maalesef, benim açımdan maalesef, gazete konusunda söyleyeceğimi aynı şekilde söyleyemeyeceğim. Bu da değişiyor. Yani kitaplar da bir gün gelecek, daha ziyade dijital ortamda okunacaklar, yayınlanacaklar. Gidiş oraya.
Selçuk Hocam, biraz çağın getirdiklerine baktıktan sonra, edebiyata dayattıklarına, özellikle bilimin dayattıklarına, belki sizin bir kez daha edebiyat serüveninize geri dönmeliyiz. İlk edebiyat yayınınız neydi Selçuk Hocam?
Şimdi lisede bir kompozisyon yazmıştım. İngilizceydi. Ve edebiyat hocam onun üstüne 11 verdi. Çok beğenmiş. Şimdi muazzam hoşuma gitti. Ben onu unutamıyorum.
Hangi liseydi?
İngiliz erkek okuluydu. Şimdi kapandı. Marife bizim devredildi. Bir araya o beni etkiledi. Ama tabii o adamın bana o notu vermesinin de belli sebebi vardı. Ben zaten edebiyatı seviyordum. Yani iyi kompozisyon yazma, tabii çocuklara göre çalışıyordum falan. O bir hareket noktası. Sonra 147 hadisesi oldu. Askeri hükümet zamanında üniversiteden 147 adam atıldı. Bir tanesi babamdı. Ben 147'ler konusunda bir kitap yazdım. Yani oradaki gazetedeki o konudaki yazıları topladım. Kendim de fikir kattım ona.
Kaç oradan yaşındaydınız?
Kaç yaşındaydım? Yani şeydeydim. Yani üniversitenin birinci sınıfındaydım. Şimdi o zaman yazmak, mürekkebe şey yapmak hoşuma gitti. Ve birçok yazar arkadaşım vardı. Mesela Özcan Ergüder gibi. Eskiden Vatan'da yazardı. Ama aynı zamanda da Maskeli Boru gibi de birçok güzel kitabı vardı. Biz edebiyat matinelerine gittiğimizde Sait Faik vardı. Haldun Taner vardı. Özcan Ergüder vardı. Şimdi böyle adamlara ahbap olduğum için Haldun Taner'le çok iyi ahbaptım. Edebiyat birazcık da seviyorsan bulaşmaması imkansız.
Selçuk Hocam, tabii siz bizim Türk Tabipleri Birliği artık Ali Özyurt Edebiyat Matinelerinin de aslında isim babasısınız.
Estağfurullah.
Edebiyat Matineleri ismini siz koymuştunuz. Tabii bizim edebiyat matinelerimiz çok coşkulu ve güzel geçiyor.
Evet.
Ama bize o eski edebiyat matinelerini de biraz anlatır mısınız? Hem bunu öğrenmek için de soruyorum. Bizler de belki bir şeyler yaparız, oradan esinleniriz.
Şimdi yani benim lisede olduğum devirlerde şeyler vardı, konserler vardı. Pahalıcaydı bize göre, öğrenciye göre. Başka ne vardı? Spor temasları vardı. Başka ne vardı? Edebiyat matineleri vardı. En çok hoşuma giden edebiyat matinesiydi. Çünkü insanlığı, hayatı, yaşamı, çevreyi, politikayı, aklımıza gelirse ne gelirse, bizi o zaman ne çekerse onu konuşurlardı. Ve kim konuşurdu? Yani çok gözümüzde büyük olan, gerçekten de büyük olan insanlar konuşurlardı.
Edebiyatçılar değil mi?
Edebiyatçılar gelip konuşurlardı. Yani bunları dinlemek bir zevkti. Çok güzel konuşurlardı, çok doğru düz konuşurlardı. Aralarında şakalaşırlardı ama o şakalaşmanın da yine bir edebi tarafı, bir kalitesi vardı. Onları dinlemeyenin zevkini hiçbir şeye değişemem. Keşke şimdi karşısından gelsinler, bir tane daha matine yapsınlar, ben de gideyim. Öğleden sonra olurdu matine. Yani
nerede
öğrenciler
olurdu,
için
hocam?
Uygun da olurdu.
Nerede olurdu?
Mesela şeyde o zaman küçük sahne vardı. Şeyin şu andaki yere, Atlas Sineması'nın bir yanında bir yer. O da çok şeye gittim. Sinemalarda olurdu. Bazen daha da geniş. Yani İçeride o vakit sinema. Atlas Sineması çok kullanılan bir yerdi. Saray Sineması kullanılan bir yerdi. Ve gençlik dolduruldu.
Hocam bir sunucu mu oluyor yoksa sadece edebiyatçılar yan yana mı oturuyorlar?
Şeyde, sahnede edebiyatçılar oluyor. Zaten önceden biliyoruz kimin geleceğini. Kimin çok güzel bir ses sistemi var o zamanki imkanlar içinde. Biz de büyük bir zevkle hınca hınç doldurur, onların ne dediklerini dinlerdik.
Biz kimleri dinlediniz?
Mesela Sait Faik'i dinledim.
Hı hı.
Biraz evvel söylediğim gibi Özcan Ergüder'i dinledim. Ondan sonra Haldun Taner'i çok dinledim. Onun dışında da kimleri dinledim? Ha. Falan yani.
Bunlar ilk aklınıza gelen.
Bunlar ilk aklıma gelenler.
Peki ne anlatıyorlardı? Kendi edebiyat serüvenlerini mi anlatıyorlardı?
Kendi edebiyat serüvenlerini anlatıyorlardı ve şeyde o zaman Varlık, Türk Dili, Yeditepe gibi edebiyat dergilerinden başlayan bir takım
tartışmaları
aralarında sürdürüyorlardı. Ve onun zaten biz o dergileri de okuyorduk. O dergiden kalkarak gündelik hayata geçen tartışmaları okuyorlardı. Öykülerini tartışıyorlardı. Yeni bir şey yeni bir şey çıktı mı çıkmadı mı? Yazdığı öyküleri neden yazsın, niçin yazsın, orası neden böyledir, şurası neden böyledir diye çok hoş, çok esprili götürüyorlardı.
Soru alırlar mıydı Selçuk Hocam? Efendim? Soru alırlar mıydı?
Alırlardı. Sonuna doğru bazen zaman kalsa soru alırlardı. Ve onlara da cevap verirlerdi.
Selçuk Hocam, sizin ilk kurmaca eseriniz kaç yaşında, nasıl, ne zaman yayınlandı?
Şimdi ilk kurmaca şeyim, yazım, bir öykü kitabıydı. Daha doğrusu Güneş gazetesinde çıkan, şöyle söyleyeyim, belli haftanın belli günleri bir yazı vermek zorundaydım. Bazen çok sıkışıyordum. Yarın yazı vermem lazım ama konu yok, bir şey yazmamışım. Ne yapayım? Bir makale kısalığında kısa bir öykü yazıyordum. Bunları hatta haiku'dan, yani kısa şiirden, Japon şiirinden esinlenerek höykü diyordum. Bunları topladım. Onları bir kısa öyküler olarak bastılar. Oradan alevi kaptık ve devam ettik.
Peki Güneş Gazetesi'nde yazmaya nasıl başladınız?
Şimdi şeyde Güneş Gazetesi'nin yöneticileri sen dediler doktor şeyi, yani hekimlikle ilgili yazı yazar mısın? Tabii yazarım. O zaman tamam. Nasıl yazacağım? Bir hekimlikle ilgili. Mesela şu anda ne var? Koronavirüs. Böyle bir 5 satırlık bir şey. Arkasından vatandaş soru soruyor. Bir sürü mektup gelirdi. Ondan sonra ben cevap veriyorum. Çok sıkıldım. Gayet monoton ve aynı konularda daha ziyade bildiğiniz veya düşünebildiğiniz şekilde ise ben de bunun Cerrahpaşa'daki meslektaşlara dağıtırdım. Sen üroksun, al şuna cevap ver. Sen dahiyecisin, al şuna cevap ver. Sonra bunları toplar. İşte o şu cevabı verdi, bu şu, hoca bu cevabı verdi diye yayınlardım. Sonra çok sıkıldım. O kadar sıkıldım ki kendi kendime sorular sormaya başladım. Ve giderek ne bileyim ben,
hocam kendi kendinize mi sorusu gönderiyordunuz? Evet. bugün bayağı itiraflar günü.
Evet. Ama sonunda Güneri Çoğoğlu'ndan, yine hala çok severiz birbirimizi, başım derde girdi, onu anlatayım. Bir gün bir yazı yazdım. Yazı da şu: bize mantar zehirlenmesini anlatır mısın? Soru soruyor. Ben de cevap veriyorum. Evet, mantarlar çok nazik yaratıklardır. Bunların bulundukları seralarda sigara içmek falan kötüdür. Çünkü mantarlar zehirlenirler. Sonra mantarların nasıl zehirlendiğini anlatıyor. Birisi gitmiş demiş ki, ya bu senin doktor sütununu yazan adam saçmalıyor, ne yapıyor? Ya Güneri Bey dedi ki bana, ya doktorluk yaz dedi, ya sen dedi iyisi mi? Sen sıkıldın dedi. O zaman şey vardı. Tabii gazetenin siyasi bölümü de vardı. Köşe yazarları vardı. Sen de orada yaz dedi. Artık doktorluk yazma. Oh, ne sevindim. Haldun Bey dedim ki böyle böyle. Sen benim yerimde olsan köşene ne isim verirsin? Ben pazar günleri yazıyordum. Pazarın penceresinden derim dedi. Onu Cumhuriyet'te de kullandım. Cumhuriyet'te son yazıma kadar o benim başlığımdı. Güneş'e başladı. Sonra Cumhuriyet'ten bu tarafa gelsene dediler. O tarafa geçtim. Son 29 senede Cumhuriyet'te yazdım.
Çok uzun yazmışsınız, evet hocam. Yalnız siz hani güncel deyimle Güneş Gazetesi'ni zamanında trollemişsiniz.
Biraz öyle oldu.
Tabii edebiyata devam. İlk öykü kitabı çıktı. Ondan sonra neler oldu?
Ondan sonra işte öykü. Fakat baktım.
Peki nasıl tepkiler aldınız?
Olumlu tedbir alıyordum. Çünkü yine gazete terbiyemle kısa yazıyordum. Mesela bazı profesörler, meslektaşlar, ya bu kadar kısa bitirme, sen bunu daha uzut. 5 sayfada öykü bitmez. Hem de normal aralıklarla. Şöyle hiç olmazsa 15 sayfa, 20 sayfaya yay. Yapmıyorum, yapamam. Bir de ne var biliyor musun? Tıbbiyeden veyahut da şeyden, Amerika'daki asistanlığımda yaptığım yayınlardan bana daima anlatılan, ne kadar kısaysa o kadar iyidir anlatacağın şey. Ve 10 sayfada anlatma. Kimse basmaz. 2 sayfada bitir makaleni. Şimdi o terbiyede kısa ifade etmeyi, kısa izin kestirmeden gitmeyi bana öğretti. Onun tesiriyle kısa öykü, kısa şey. Fakat kısa dedim ki roman daha hoş bir şey. Roman daha seni deneyen, seni tartan, seni zorlayan bir şey. Roman yazayım. O zaman başladım roman yazma. Ne yazdım? Bir tanesi mesela, bir arkadaşım vardı, Selçuk Gerede, vefat etti. Bu Hüseyin Gerede'nin oğlu. Çok iyi, Fransa'da iç hastalıkları okumuş. Bana bir şey anlattı. Dedi ki, onun da bir eşi vardı, o da bir sanatçı bir kız. Dedi ki, bir gün çıktım evimden, çok erken, saat 7. Karanlıkta. Bir otobüse bineceğim, üniversiteye gideceğim işte. İhtisas yaptığım yere gideceğim. Bir de baktım, bir çok tuhaf bir şey var. Bir cenaze alayı. Bu saatte bu cenaze alayı nedir? Aa, çok tuhaf bir şey. Yarısı Hintli, yarısı Avrupalı yüzler. Bir cenaze arabasını tekerleklerle taşıya taşıya götürüyorlar. Dehşetti, kendimi kaptırdım dedi. Unuttum, her şeyi unuttum. Onlarla beraber dolaşmaya başladım. Gittik, gömdük. Sonra birinin evine gittik. Bir ayinler oldu. Ben de ayinlere katıldım. 3 gün ne eşine haber veriyor, ne işine haber veriyor. Polisler her tarafta bu adamı arıyorlar. Şimdi aman ne enteresan. Sonra dedim ki bu çok güzel roman olur.
Evet, değil mi?
Onu aldım. Ve geliştirdim. Bir Hint, bir doktor, evet, katılıyor. Cenazede yanında bir kız var. O Hintli Fransız karışımı. Aralarında aşk meşk falan. İyi bir roman oldu.
Bu romanın ismi neydi?
Erdebran'a gidelim mi? Gideyim mi? Erdebran biliyorsun bir yıldız. Ama uydurdum sanki Hindistan'da bir de yerin adı Erdebran gibi yaptım. Hoşuma gitti. İyi oldu. Arkasından bir şey daha yazayım. Ne yazayım? Kendimi yazayım. Kendi gençliğimi yazayım. Üniversite zamanlarımı yazayım. Orada çok mutlu bir şey oldu. O zamana kadar hani 6-7 tane hikaye kitabı yazmışım. Birkaç tane roman yazmışım. Ve editörlerim, çok baba kitap evlerinin veya da yayın evlerinin editörleri umumiyette aman hocam ağzından bal damlıyor ne güzel. Biz bunu değiştirmeyeceğiz, aynen basacağız. Yaman bir editör çıktı karşıma. Ya dedi böyle başlık olmaz. Sen bu başlığı değiştir. Baktım kadın haklı. Ve muazzam hoşuma gitti. Bana ne yapıyorsun, yanlış yapıyorsun. Bu paragrafı at, şu paragrafı tut. Bu kısmı sat, bu kısmı daha güzelleştir. Diyen bir insan çıktı karşıma. Ben o editörün işi bu kadar ciddiye almasına bayıldım. Değiştirdim başlığı. Yok dedi yine olmamış. 4. başlığı beğendi. Geriye dönüp baktığım vakit ne kadar da haklı olduğunu anlıyorum. Başlık aynen şuydu. Yani nihai başlık. Öpüşmek yasaktı, düşünmekti. Çok ama ne güzel oturdu benim gençliğime. Zınk diye oturdu ve hem güzel oldu, hem iyi anlattım. Hem de çok iyi sattı. Onun izlenimiyle, daha doğrusu onun esintisiyle o editör şimdi şeye gitti. Oğlak Yayınları'na gitti. Daha küçük bir butik şeyi. Ne yapayım, ne edeyim? Epey zaman geçti. Çünkü tabip odası başkanlığı çok zamanımı aldı.
Tabii.
O zaman ara vermek zorunda kaldım. Epey bir zaman. Şeye, yani romana, öyküye. Yeniden başlayacağımı söylediğim vakit Sırma Köksal alalım.
Evet, ben tahmin ettim.
Evet. Sen getirsene dedi, beraber basalım. Şimdi o gaddar fakat çok ciddi editörle beraber küçük butik bir kitap evinde mutlu bir şekilde kitaplarımı yayınlamaktayım. Bu Makiköy'e gidiş en son romanda orada basıldı.
Çok kısa bir müzik arası verelim. Ondan sonra yine devam edeceğiz edebiyat serüvenine. Tabii böyle şok edici hikayeler vardı. Erdebran'a gideyim miden sonra söyleyeyim ben dedim. Böyle bir şok geçen bir şarkıyı seçmiştik. Doğrusu bu şarkıları da ben seçmedim. Çok genç bir arkadaşım seçti birlikte çalıştığım yerde. Müziğe de düşkün. Halil İbrahim Şahin seçti. Ona da teşekkür etmek istiyorum seçimleri için. Shocking Blue. devam ediyoruz. Profesör Doktor Selçuk Erez'le Önce Sağlık programı devam ediyor. Halil İbrahim'in seçtiği şarkıdan sonra bugünkü bütün şarkıları çalışma arkadaşım Halil İbrahim seçti. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz tam Sırma Köksal'da kalmıştık. Oğlak yayınlarına geçtikten sonra sizin de serüveniniz biraz Oğlak yayınlarında devam edecek gibi. Bütün kitaplarınıza erişebiliyor muyuz? Yoksa...
Şimdi kimisi tükendi.
Evet,
hatta tahmin ediyorum. Hatta Anadolu'da böyle şeyler, tabip odasının toplantılarına gittiğim vakit boş zamanlarımda oranın ikinci el kitap satan dükkanlarını gezip kendi eski kitaplarımı satıyorum çünkü bende de kalmadı. Arkadaşlarıma dağıttım, verdim filan. Hı hı. Şimdi bunların bir kısmı yeniden basılabilir. Hiç olmazsa 3-4 tanesi. Ama ötekiler tükendi. Tükenen kitaplarımı yeniden suni teneffüs yaptırıp da canlandırmaktansa yenisini yaz. Yenisini yazmalı fikrindeyim. O daha çok heyecan veriyor. Tabii ki zamanımı alıyor. Tabii ki beni zorluyor. Ama bittiği vakitte vahim bir zevk almaktayım. Ondan sırf o beni koşturuyor.
Ben kitaplarınıza baktığımda birden fazla tür görüyorum.
Tabii.
Şehir tarihi kitaplarınız olduğunu görüyorum. Biraz bunlardan konuşmak isterim. İstanbul nerededir? Orada kimler yaşar? İstanköy altı Bodrum. Ayamama'dan Zuhrat Baba'ya Bakırköy gibi kitaplar olduğunu görüyorum. Şehir tarihine nasıl merak saldınız?
Bodrum'a gidip geliyordum yazılara. Birkaç sene de gitmiyorum. Şimdi Bodrum'a gidip de çoluk çocuk 20 gün plaja git, güneşte kebap ol. Çok canımı sıkan bir şey. Ben bir şey yapmalıyım. Ne yapayım dedim. Harika Anas balıkçısını bilen ihtiyar balıkçıları bulayım. Onlarla konuşayım. Belki hani el ayımın kaçırdığı, kimsenin bilmediği bir tarafını yakalarım. Bir tane çok eski balıkçı yakaladım. Ve onunla konuşmaya başladım. Gözleri görmez olmuştu. Çünkü diyabeti vardı. Aldırmamış, boş vermiş. Fakat adamda bir zeka, türler ürpertici bir şey. Sen dedim eski bana Bodrum'u kendini anlat. Anlattıkça anlattı, açıldıkça anlattı. Biraz sonra unuttu. Yani çünkü o da yaşlı bir adamdı. İhtiyar bir adamdı. Ben gidiyordum Bodrum'un mezarlığında isim saptıyordum. Hacı Ali oğlu Veli. Bilmem ne oğlu bilmem ne. Götürüyordum. Hah evet diyordu, başlıyordu. Onu anlatıyordu. Benim mezar taşlarında bulduklarımı anlatıyordu. Bir kere eski Bodrum çok zavallı bir yer. Aktarırsınız şeyin Haykanas balıkçısı oraya sürdükleri vakit. Hı hı. Soruyor Bodrum'a sürdüğünü biliyor. Gideceği yer Bodrum oluyor ama Bodrum ne biçim yerdir? Kötü bir yer. Evin Bodrum'u karanlık bir yerdir. Herhalde beni böyle kötü bir yere koyacaklar diye düşünüyor. Kimse bilmiyor Bodrum'un ne olduğunu. O vakit Bodrum nasıl tarif ediliyor? İstanköy adası var ya, şimdi Yunanlara ait. İstanköy altı Bodrum. Yani bilmez bir sokak nedir? İşte Harbiye'nin arkasında bilmem ne sokağı der gibi. İstanköy altı Bodrum. İki bakkal, bir fırın. Peynir ekmek yiye yiye kalmadı ağız vurun. Böyle bir şey var. Fakirliğini ifade eden şey var. O zamanları anlattı. Ve anladım ki o zamanların yazmazsan, o zamanları bilmezsen bugünkü Bodrum'u hiçbir şey bilmezsin. Büyük bir zevkle yazdım. O çok iyi tepki gördü. Ondan sonra birinci kent buydu. İkincisi işte bu Makriköy, Bakırköy oldu şimdi. Bir kitap yayın evi şey yapıyordu. İstanbul'un semtlerini anlatıyordu. Bildiği için benim Bakırköy'lü olduğumu, daha doğrusu nüfusumun Bakırköy'den olduğunu, sen dedi Bakırköy'ü yaz. Haydi'ye gittim, bizim evin yaşlılarından nasıldı, neydi, benim bildiğimi onlara karıştırdım. Bir de Bakırköy kitabı çıktı. Şimdi İstanbul'la ilgili çoğu mizahi olan yazarım çıkmıştı şeyde, Güneş'te. Onları da biraz yontarak, şekil vererek de ne diyeyim, İstanbul'un eskisi falan iş yok. İstanbul nerededir? Orada kimler yaşar diye bir başlık atarak onu da yayınladım. O da ne diyeyim? İstanbul'un evet bazı şeylerini anlatıyor ama daha ziyade mizah tarafı ağır basan bir kitapçık oldu.
Selçuk Hocam, bir de kitaplarınız arasında ben Hayvanname görüyorum. Evet. Hayvanname nedir?
Hayvanname şu. 1500, 1600, 1700 gibi yıllarda bilhassa İngiltere'de bestiary, hayvanları anlatan kitaplar çıkmış. Ve daha ziyade çok güzel de illüstrasyon resimler var orada. Dehşetli böyle resimlendirilmiş kitaplar. Anlatıyor fillerin hayatı. Adamların çoğu fil... Biliyor böyle fil diye bir hayvan var, hortumlu kocaman bir hayvan ama başka bir şey mi uyduruyorlar. Olmayan hayvanları duymuşlar. Afrika'da demiş birisi onlara böyle deve kuşu gibi bir hayvan vardır. Fakat aynı zamanda boynuzları vardır falan. Onlar bilmedikleri hayvanların resimlerini yaptırıp sallıyorlar, uyduruyorlar. Hayvanname, ha, o zaman ben de bir hayvanname yazayım. Her hayvanın, efendim eşek şu kadar zamanda doğru hamileliği şu kadar zaman sürer falan değil. Eşeğe ait mesela bir şiir vardı. Maalesef unuttum, bir Fransız şairin. Tanrım, senin huzuruna eşeklerimle gelmek istiyorum. Beni cennete, bu eşeklerimi çok seviyorum. Beraber çek, eşeklerimi beraber al gibi. Oradan ararak, oradan geliştirerek her hayvanla ilgili aklıma gelen veyahut da sağda solda bulduğum ne bileyim mizahı ağır basan şeyler yazdım.
Tek bacaklılar, çok ayaklılar,
çok ayaklı
ismi.
Evet.
Evet, bu çok ilginç çünkü acaba Türkçe edebiyatta örneği var mı başka diye düşünüyorum.
Rastlamadım.
Ben de evet. Rastlamadım, çok ilginç geldi bana.
İngilizce ismi bestiary.
Bu hayvan isimleri sizin birden fazla eserinizin adı. Haldun Tener'in timsahını evet. Tamamladınız galiba evet. Değil mi?
Onun da şöyle bir şeyi var, öyküsü var. Şimdi Haldun Tener söylemiştim 1960'ta üniversiteden askeri hükümet tarafından çıkarılan 147 hocadan biriydi. Ve kamuoyunun bu haksızlığı bilmesini istiyordu. Nasıl bilecek? O vakit çok tanınmış, bilinen bir oyun yazarıydı. Ben dedi bir oyun yazacağım. Böyle de kamuoyu bunu öğrenecek. Nasıl? Adam çok kültürlü bir adam olduğu için hemen hop aklına geldi. Dostoyevski'nin bitmemiş bir öyküsü var. Bir timsah ismini taşıyor. O öyküyü aldı, evirdi, çevirdi, o zamanki çağı uydurdu ve oldukça iyi bir şey yazdı. Bir taslak yazdı. Bunu sağdan tabii devlete ait, belediyeye ait tiyatrolarda oynatılması imkansızdı. Özel tiyatrolar, onlar da korktular, oynamak istemediler. O zaman sadece radyoda şeyin Dostoyevski'nin bitmemiş bir öyküsü başlığı altında bir defa mahsus oynandı.
TRT Radyo'da tabii ki.
Evet, timsah.
Değişik.
Ondan sonra bu böyle gündeme gelince şu aradaki bazı haksızlığa uğramış hocalar dedi ki o vakit ne yapayım? Ben bunu alayım. Tamamlayayım çünkü o kısa bir şeydi. Yani yarım saatte biten bir şeydi. Ben bunu %50 daha da büyüttüm. Hoşuma giden şey şu. Haldun Taner'in eşine sordum. Hangisini?
Demet Hanım'a.
Demet Hanım'a. Hangisi Haldun Bey tarafından yazılmıştı? Hangisi ben? Tam ayırt edemedi. O demek Haldun Bey'i iyi taklit etmişim. O vakit bizim tabip odasında anlaşanlı hocalar, uzmanlar, Demirbaş aktivistler okuma tiyatrosu şeklinde bunu çok güzel hazırladılar.
Biraz da çağa uymuş, güncellenmiş oldu.
Evet.
Selçuk Hocam, tabii hayvanlardan söz ediyoruz. Sizin de ortak yaşamda bulunduğunuz bir kedicik var galiba.
Evet.
Daha önce de eminim birlikte yaşadığınız böyle dostlarınız olmuştur ama ben gördüm, çok sevimli. Adının Einstein galiba.
Einstein ama zavallı adının Einstein olduğunu bilmiyor çünkü sağ. Bir İran kedisi. Gayet sempatik, hiç ısırmaz.
Evet, evet.
Halinden çok az şikayet eder. Kızıma aitti. Kızım böyle küçük bir evde yaşamak zorunluluğuna karşı karşıya kaldı. Yadeller'de, yani İsviçre'de, Amerika'da. Dedi ki ben bunu götüremem, buna yer yok. Mecburen sana bırakacağım. Ben de kızımı üzemem. Kedi o zamandır, yani 6-7 senedir benim himayemde yaşamını sürdürüyor.
Tabii biz bugün aslında bir kitabı konuşacağız diye oturduk ama Selçuk Hoca ile oturduğumuzda hep birden fazla konuyu konuşuyoruz. Kızınızdan söz ettiniz. Bilmiyorum Yeşim miydi kedinin evet. sahibi? Bir de Yeşim'le bir araştırma yayınladınız evet. değil mi son yıllarda?
Yaratıcılık konulu kitap ders veriyorum Bilgi Üniversitesi'nde. Onun da kitabını Yeşim'e beraber yazdık.
Şimdi dönelim isterseniz Makriköy'e dönüşü konuşalım. Makriköy'e dönüşün yeni baskısı evet. çıktı. Ben de imzalı aldım. Makriköy neresi?
Makriköy şimdiki Bakırköy.
Bakırköy.
Eski ismini Türkçeleştirmişiz. Şimdi benim bir asker olan, paşa olan büyük babam ve eşinin yaşamı, yani Osmanlı'nın son zamanlarında bir ailenin diyelim yaşamı. Ne farkı var? İlginç farkları var. Mesela bugüne yansıyanı söyleyeyim. Amcam ölmüş. Her ölümden sonra ne yapılır? 40 gün sonra mevlüt okunur. Mevlüt okumak için beni genç bulmuşlar. Gel demişler yaz. Çünkü mevlüt hanlara, mevlüt okuyanlara bir liste veriliyor. Şu 10 kişinin de ismini zikret. Onların da ruhları şad olsun. Sadece ölenin değil. Bir sürü insanın ismi var. Hepsini biliyorum. Bu teyzem, bu halam, bu bilmem kim. Ama iki tane insan var. İsmini kim bunlar bilmiyorum. Ailemde bütün herkese sordum, bilmiyorum.
Evet.
Halamın kızı Selma hepsini bildi. Bu dedi büyük babanın ahçısıydı. Allah Allah. Demek ki büyük babamın ahçısı hiç görmediğimiz bir insan. Hala Osmanlı'dan bugüne kadar sarkan dediğim mevlütlerde şunda bunda bizim ailenin fertlerinden bir tanesi gibi zikrediliyor durmadan. Ne olmuş? Adam Bolulu. Ben artık evime gideceğim, ihtiyarladım demiş. Büyük babama çok üzülmüşler. Böyle sarılmışlar birbirine, ağlamışlar. Onu hatırlıyor birkaç kişi. Arkasından peki bu kim? Bu da Hacı Yenge. Peki ismi yok mu onun? Biz öyle hatırlıyoruz. O da bir esir olarak getirilmiş. Yani halayık dedikleri bir zenci, bir kadın. Fakat aile bunu almış, satın almış ama sonra ailenin bir ferdi olmuş. Hani herkese yemek yiyor, herkesi bitiyor. Yani bir farkı yok. Sonra ölümüne yakın belli de bir para biriktirmiş. Babaanneme demiş ki ben bir sevap işlemek istiyorum. Benden kalan bu parayı alacaksın. Bakırköy'de fakir bir kadın bulacaksın. Bahçesinde kuyu açtıracaksın. Çünkü Sudanlı kadının kafasında en büyük nimet nedir? Suya kavuşmak. Ondan işte vefat etmiş. O parayla babaannem gitmiş. Kuyucu bulmuş. Bir de fakir kadın bulmuş. Kuyuda şey açtırmış. Bu Osmanlı'nın bu tarafa yansıyan ilginç bir sürü şeylerinden ki o var bir tanesi.
Çok kısa bir müzik arası ve hikayesine kitabın devam edeceğiz. Yine Halil İbrahim'in seçtiği bir şarkı Queen'den I Want To Break Free. We'll be right back. Evet, son bölümümüze giriyoruz şu anda. Selçuk Hocam bana soruyor, kaç dakikamız evet. kaldı Ayşegül diyor. Biz de her şey şeffaf dinleyiciyle 7 dakikamız kaldı.
Peki.
Ve tahmin edebiliyorum Selahattin de. Selahattin'e çok teşekkür ederiz. Bizim ben kahramızı de. Çok çekiyor ve hep güler yüzlü Selahattin. Çok çok teşekkürler. 7 dakikamız kaldı. Bence siz kısa öyküde yazmış bir kişisiniz. Biraz hikayesini anlatırız ama Selçuk Hocam lütfen spoiler vermeyelim okuyuculara.
Peki.
Sonunu anlatmayalım. Sadece böyle birazcık hissettirelim öyküyü.
Peki. Şeyde değişik açılardan en ilginç olduğunu düşünüyorum bu ne diyeyim romanın. Bir tanesi şu. Babam tıbbiyede talebe o vakit. Ve İstiklal Savaşı devam ediyor. İstiklal Savaşı'ndan haber gelmiyor. Türkler, Türk talebeleri, Türk Büyükelçiliği'nin, Türk Konsolosluğu'nun kapısını çaldıkları vakit açan yok.
Bu açan, yıl kaç hocam? İşte, yani yaklaşık.
İstiklal Savaşı'nın olduğu zaman.
Olduğu seneler. Babanız hangi ülkede?
Babam da Lozan Üniversitesi'nde tıp fakültesinde talebe. Kapıyı çaldıkları vakit birisi kafasını uzatıp yok buradaki bir şey gidin diyor. Yani memleket yok, galiba bitiyor, galiba biz yurtsuz böyle bir insanız diye dolaşıyorlar talebeler. Ve daha da kötüsü var. İsviçre'de ondan evvelki savaşlardan bir tanesinde 1870'te veya da daha sonrası Alman-Fransız Savaşı'nın nasıl neticelendiğini bilen, önceden bilen bir harp muhabiri var. Bu albay. Yakında Yunanlar Türkleri mahvedecek diye yazıyorlar. Hiç ümit yok. Yunan işgal kuvvetlerinin kumandanının karısı sosyete sütunlarında çıkıyor İsviçre'de. Eşi buraya geldi, kızı buraya geldi diye. Türkçe yüksek sesle konuşmak ayıp. Aniden kitapta babamın annesine yolladığı mektuptan öğreniyorum. Gümbür diye bir şey önlerine seriliyor. Bir Türk delegasyonu geliyor Lozan'a. İçerinden İsmet Paşa var, şu var, bu var. Ne diyorlar, ne? Türkiye bitmiyor diyor, Türkiye başlıyor diyor. Ve nasıl hissetmişler kendilerini? Nasıl sevinç gözyaşı dökmüşler? Yani düşünmek kolay değil.
Tabii.
Ve yardım etmişler falan. Bunun da bir gün evvel memleketin yok, sen kimsesiz bir insansın. Kapını açmıyor. Hem de yüksek sesle Türkçe konuşmasan da daha iyiydi. Derken bir hafta sonra Allah Lozan Palas'ta Türk bayrakları, saygıdeğer bir takım Türkler gelmişler. Herkes onlardan bahsediyor. Öyle bir değişiyor ki kısa zamanda ortam. Babam var tıp talebesi. Psikiyatri dersine gidiyorlar. Psikiyatri dersinde hoca bir zavallı bir şizofrenik kadını çıkarıyor. Hayatını akıl hastanesine geçirmiş. Kendinizi anlatın diyor. Kadın talebelere hitap ediyor. Diyor ki ben diyor İsmet Paşa'nın metresiyim diyor. Yani
o kadar gündem
o kadar gündem değişmiş. Yani bir yerde övünmek için, kendine paye vermek için Türk delegasyonunun başındaki adamın ismini söylüyor. Bunları da yaşamışlar. Yani bu da var kitapta.
Bunlar mektup şeklinde gelmiş mi?
Evet, gelmiş.
Tabii o mektupların kalması da çok önemli.
Evet.
Lozan anlaşması yapılırken Lozan'da tıp öğrencisi olmak.
Evet. O zaman da resimleri de var. Türk delegasyonu ile tıp fakültesi ve diğer fakültelerinden olan öğrenciler beraber resim çekmişler. O da var. Sonra başka şeyler var. Şimdi Osmanlı'nın şeyi. Premier Harbi çıktığı vakit büyük babam öğrenci askeri okulda. Harbiye'de. Harbe gitmek zorunda değil ama gidecek. Annesi de biliyor. Annesi de korkuyor. Gitmesinden korkuyor. Çok insan ölmüş kendi ailesinden. Büyük babamın şeyini saklıyor. Kafa kağıdı diyelim. Veya nüfus kağıdını bilmiyorum. Adam geliyor, gidiyor, buluyor nüfus kağıdını, kaçıyor gidiyor. Savaşta bir dayanışma içinde iki kişiyle, iki kardeşle, birisi ölüyor, öteki ölecek ama taşıyor. Ve sonunda diyor ki, hak bitti, mağlup olduğuna geri dönüyor. Sen diyor çok mert bir adamsın diyor. Ailedeki kızlar her yerde merttir. Senin ailende mert kız var mı? Düşünüyor, evet amcamın bilmem nesi var. Ve o mert kızla evleniyor. Yani kız seçişine bak. Değişik.
Değişikmiş. Selçuk Hocam, tabii sizin edebiyatınız çok farklı bir edebiyat.
Sağ ol.
İronisi çok güçlü bir edebiyat. İroniyi son yıllarda, son kuşaklarda çok kullanıldığını görüyoruz ama siz belki biraz öncülü durumundasınız bu ironik hikayelerin. Ama şimdi ben sizin ailenizle ilgili ufak ipuçları aldığımda bu ironinin ve farklı bakışın bir aile geleneği olduğunu düşünmeye başladım. Makriköy'e dönüşte de sanıyorum bunları uzun uzun okuyacağız diye düşünüyorum. Selçuk Erez'e tabii bir program yetmez. Ben dinlerken kendisine onu düşünüyordum. Biz daha çok program yapıp onun sivil toplum örgütü çalışmalarını da konuşmalıyız. Balkanlarda Demokrasi ve Uzlaşma Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Bunları konuşmalıyız. Biraz Balkan hikayeleri dinlemeliyiz gibi geldi bana. Selçuk Erez'e programlarımız sürecek. Selçuk Hocam, hızla programın sonuna geldik. Dinleyicilerimize son söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Vallahi size çok teşekkür ederim. Böyle bir fırsat sağladınız. Ne güzel sizle konuşmuş olduk. Edebiyat ve birazcık da ötesine taşan şeylerden bahsettik. Büyük bir zevkti.
Evet, çok teşekkür ederim hocam. Ve son şarkımızla bitiriyoruz. Johnny Cash'ten dinleyeceğiz. Prison Blues. Çok teşekkürler Selçuk Erez. Müzikleri seçen Halil İbrahim Şahin'e de çok teşekkürler. Ve tabii yan masamızdaki Selahattin'e iyi hafta sonları. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry.
Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar.
Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren, Betigül Öngen ve Selim Badur.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.